Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 91. Ayırım. Atatürk'ün devrimsel değişme anlayışı, tutucuların anlayışına tümden aykırı olduğu gibi, Cumhuriyet öncesi dönemde, özellikle savaş yılları sırasında az çok belirmekte birlikte, hem eylemde hem de düşünde olumlu bir katkısı olmayan sosyalizm, solidarizm, mesleki temsil gibi ideolojilerden de farklı olmuştur. Bunun nedenleri Kurtuluş Savaşı'nı tartıştığımız zaman görmüştük. Ulusal kurtuluş ve gerçekleşiş niteliğinde olan bu savaşta gerekli olan ilk ön koşul toplumun bütün sınıflarının ona katılmasını sağlamaktır. Bu gerçekleştirilemezse ulusal savaş dağılma savaşı niteliği alır. Böyle bir savaş koşulu altında gerekli olan bütün olarak ulusu harekete getirebilmektir. Sosyalist anlamda bir devrim başlatacak, yürütecek, sonuçlandıracak sınıf ya da sınıfların yokluğu kendini göstermiştir. Böyle bir devrim görüşünün aydınlar dışında hiçbir sınıftan destek bulamayışı Atatürk'ün görüşündeki gerçeklilik yanını gösterir. Yanılma, Türk toplumunun Doğu kültürü toplumlar yörüngesinden kopmamış olması yüzündendir. Batılı toplumlar yörüngesindeki devrim anlayışının Türkiye'deki koşullara uymadığının görülememesinden ileri gelmektedir. Atatürk, ulusal kurtuluş koşulları altında toplumcu bir devrimin olanaksızlığı sonucuna varmakla kalmamış, asıl dava olan tarih uzayında Doğu yörüngesinden Batı yörüngesine kayma davasının dayanak noktası olarak toplum sınıflarının birleşmesinden doğacak güçten başka bir güç olamayacağı görüşüne de varmıştır. Onun anladığı devrim, bu yörünge değiştirilmesi işinin ta kendisidir. Atatürk'ün bu devrimsel değişme görüşünün kenti emperyalizm karşıtı görüşüne de yansıdığını görürüz. Batı uygarlığı dışından geri kalan ve bu geriliklerinde direnen toplumlar üstün ekonomi ve teknoloji güçleri tarafından sömürülmeye mahkumdurlar. Bu toplumlar sömürgeciler karşısında güçlü olmayı ve kendilerine hak ve eşitlik tanınmasını istiyorlarsa, İlk önce kendilerini çağdaş uygarlığın dışında bırakan bağlantıları kopartmak zorundadırlar. Bu açıdan bakılınca bu görüş, batıdaki toplumcu devrim görüşünden ayrıldığı gibi, doğunun tutucu direniliciliğine de aykırı düşer. Çünkü bu devrim görüşünün asıl hedeflediği şey, tutucuların kutsal saydığı ve maneviyat olarak nitelendirdiği alandır. Atatürkçü devrim görüşünün bu açıdan anlam sonucu, toplumsal devrim niteliğindeki değişmelerin ancak böyle yörünge değiştirici devrimlerden sonra olabileceği kanısıdır. Emperyalizme karşı yapılmış ulusal bağımsızlık savaşlarından sonra ulusun geçmişinden kalan geleneklere karşı ve emperyalist gücün arkasındaki uygarlığa doğru olan bir tutum alınabilmesi hemen hemen hiç görülmez. Tersine o ulusu uygarlıktan ayırıcı yanlara yeni bir ulusal kutsallık verme eğilimi doğar. Asya ve Afrika'daki İkinci Dünya Savaşı sonrası ulusal kurtuluş savaşlarından sonra, örneğin Hindistan'da, Pakistan'da, Endonezya'da, Cezayir'de, Mısır'da, hatta Müslüman olmayan Çin'de olduğu gibi geçmişe dayalı değerlere dönüş yeni bir ulusal bütünlük kazandıracak bir tutum olarak gözükmüştür. Cumhuriyet devrimlerinin yönelişi de bu modelin tersinedir. Türk ulusal kurtuluş sürecinin başlarında görülen buna benzer bir tutum çok kısa süreli olmuştur. Bu kısa süre içinde olaylar Türkiye örneğinin farklı olma nedenlerinden birini bize açıklar. Geleneğin değerlerine dayatma ulusal kurtuluşun gerçekleşmesine aykırı siyasal eğilimler yaratır. Yukarıda saydığımız örneklerin hiçbirinde sömürgeciliğin parçaladığı geleneksel değerler emperyalizmin safında ve ulusal kurtuluş savaşına karşı olarak gözükmemiştir. O değerlerle yeni bir ulus varlığını gerektiren yeni değerler arasında aynı şiddette karşıtlıklar doğmamıştır. İkinci neden de bununla ilgilidir. Osmanlı siyasal rejiminde din kuralları toplumun kültürel kuralları olarak toplum parçalanmaya karşı bir arada tutacak bir dayanışma gücü olmamıştır. Bu kurallar yalnız topluma değişmeye karşı direnç vermekle kalmamış, bu direncin siyasal yetkisi olma eğilimini de sürdürmüşlerdir. Ulusal Kurtuluş Savaşı bu siyasal yetkinin kendilerini yıkma zorunluluğuyla tamamlanınca o yetkinin temsil ettiği bütün kurumlardaki kuralları yeni bir yönde kurma zorunlulukları ve olanakları doğmuştur. Bu yüzden Ulusal Kurtuluş Savaşı başlangıçta Doğu ile Batı arasında ya da Hristiyan dünyası ile İslam dünyası arasında bir savaş gibi gözükürken, Türk örneğinde bunun iki kültür ya da iki uygarlık sistemi arasında bir savaş olduğu görüşü üstünlük kazanmıştır. Doğu uygarlığı İslam geleneği, Batı uygarlığı çağdaş uygarlık olarak görülmüştür. Biri hayatın her yanına, üste başa giyilenlerden okullara ve devlet rejimine kadar her şeyi din geleneğinden gelen kurallara bulayan bir sistemdir. O uygarlık sadece bu yüzden çağdaş dünyada yaşayamaz bir sistem olmuştur. Batı uygarlığının üstünlüğü ve gücü ise geleneklerle çağdaş zorunlulukların birbirlerinden ayrılmasına dayanmasıdır. Batı uygarlığının maddi yanları üstünlüklerini göstermişlerse, İslam toplumu bu üstünlüğü yenememişse, bu Batı uygarlığında maddi yanlar ötesinde de olumlu özellikler bulunduğunu düşünmeye bizi zorlamaz mı? Ta Abdülhamit dönemi sonlarına doğru gördüğümüz dilci Semseddin Sami'nin ileri sürdüğü gibi, uygarlıklar maddi ve manevi bütünlüklerdir. Bunun Batı'nın maddi üstünlüğünün altında yatan manevi ya da kültürel üstünlük etkenleri vardır. Atatürk'ün benimsediği bu görüş, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda içinde dincilik öğesi de bulunan Ziya Gökalp'in harsçılık ideolojisine de aykırı düşer. Bundan ötürüdür ki Atatürk'ü şeriatçılara, hilafetçilere, saltanatçılara kıyasla en yakın gözüken Türkçüler, Cumhuriyet devrimleriyle hukuk, eğitim, yazı, dil ve genel olarak kültür alanlarındaki devrimsel değişmelerle uzlaşamamışlardır. Cumhuriyet değişmelerine devrimci bir nitelik veren yanların en sonuncusu harsçılık görüşünü aykırı eylemleri getirmesidir. Bunun örnekleri de bu bölümde rastlayacağız. 2. Devrimci hukuk. Cumhuriyet döneminde çağdaşlaşma yönündeki en önemli devrimsel değiştirmeler hukuk alanında görülenlerdir. Bu alandaki ilk değişikliklerin yapıldığı Tanzimat döneminden başlayan kanunlaştırma eylemlerini gözden geçirirken, hukuk değişmelerinin çağdaşlaşma sürecinin özü olduğunu söylemiştik. Bunun başlıca nedeninin Osmanlı devlet geleneğinde İslamlığın bir hukuk olarak yer tutması olduğunu da görmüştük. Bu gelenekte din sorunu sadece bir inanç sorunu değil, bir hukuk kuralları sorunudur. Bu kurallar aynı zamanda din kuralları sayıldığı zaman toplumun hukuksal ilişkileriyle zamanın değiştirilemeyeceğinin zorunlulukları arasında gittikçe genişleyen bir uçurum ortaya çıkar. Gerçi Osmanlı hukuku gördüğümüz gibi tümden bir teokrasi hukuku değil. Ancak şeriat, İslam dininden olan halkın toplumsal hayatının hemen hemen tümünü kapsayan bir hukuk olmuştur. Özellikle Osmanlı geleneğinin siyasal bozuluşlarıyla kişiler hukuku olan şeriat bir yandan inanç ve onunla ilgili eylemler alanına, öte yandan siyasal alana genişleme ve o alanlar üzerinde tüm hükmünü kurma eğilimleri başladı. Böylece hem eski Osmanlı sistemi geleneğine hem de zamanın koşullarına uyma gereklerine aykırı olarak bir gelişmenin başlayıp yaygınlaştığını yukarıda bütün aşamalarıyla gördük. İkinci Mahmut ve Tanzimat reformları bu iki eğilimi durdurmak yerine tersine onları hayatın geniş bir alanında siyasal yetki dayanağı kazandırmıştır. Kanun-u esası akımında şeriatı bütün hukukun temeli yapma çabalarının ne genişlikte etkisi olduğunu da gördük. Bu kitabın başında söylediğimiz gibi çağdaşlaşma sürecinin yanı başında gücünü gittikçe artıran bir dinsel gelenekleşme süreci yan yana yürümüştür. Cumhuriyetin kuruluşundan önceki yıllarda bu akımın tümden bir din devleti kurma isteği aşamasına kadar geldiğini bile gördük. İşte Cumhuriyet döneminin devrimsel hukuk değişimi bu gidişi tersine çeviren bir eylemdir. Bu şeriatçılık eğiliminin bütün hukuk alanının dışına çıkarılmasıyla sonuçlandırılmış ve anayasal kuruluşu din kuruluşlarının dışına çıkaran din dünya ayrımı ilkesinin uygulamaya konmasının doğal bir sonucudur. Toplumun bütün hukuksal ilişkilerine tutarlı bir hukuk sistemi içinde bütünleştirme olanağı ancak o zaman doğmuştur. Eğitimin birleştirilmesi ve bütünleştirilmesine koşut olarak hukukun ulusal devlet yetkisi altında ulusal bütünlüğü bulunan bir sistem olması böylece gerçekleştirilmiştir. Bunun dinle ilgili sonuçlarına ileride değineceğiz. Cumhuriyet döneminin bu hukuksal devriminin Tanzimat döneminde mecellenin yapılışı dolayısıyla gördüğümüz bir görüşe benzer görüşün ortaya çıkarılışla başlaması şaşırtıcı gözükür. O zamanki görüş Cevdet Paşa'nın temsil ettiği tutucu hukuk görüşüydü. Bu kez bu görüş Ziya Gökalp'in temsil ettiği harsçı görüş biçiminde ortaya çıktı ve yukarıda değindiğimiz gibi hars ve medeniyet, kültür ve uygarlık ayrımı formülüyle ilk çatışma burada başladı. Halifeliğin kaldırılması dolayısıyla Adalet Bakanı olan Seyit Bey'in yukarıda sözünü ettiğimiz söylevi şöyle bir görüşle sonuçlandırılıyordu. Bu ülkenin kanunlarının halkının ulusal gelenekleriyle uyum halinde olması gerekir. Hukuk halk geleneklerinin ürünüdür. Ancak bunların değiştirilmesiyle hukukta değişiklikler olabilir. Bu söz geleneklerinin değiştirilmelerine uğramayan yanlarından hukukun gelenekler üzerinde değiştirici, yeniden kurucu etkisi olamaz demektir. O halde geleneklerin din hukukuyla bir tutulduğu bir ortamda hukukun yine de dine bağlı olarak kalması gerekir. Fakat hukuk gelenekleri çağdaşlaştırılmada devrimci bir araç olabilir mi? Ziya Gökalp'in terimleriyle konuşacak olursak, harsın bir ümmet uygarlığı ürünü olan fıkıh hukukunun etkilerinden sıyrılarak bir ulus kültürü haline gelmesinde hukuk devrimsel bir rolü olamaz mı? Böylece sorun, kültür ve uygarlık arasındaki sınırların hukuk alanında bilinmesi nasıl olabilir sorusunu gelir. Halifeliğin kaldırılmasından önce Adalet Bakanlığı'nda yeni bir aile kanunu hazırlama girişimi bu sorunun belirlenmesinde bir deneme hizmeti görmüştür. Bakanlıkta kurulan özel bir komisyonun hazırladığı kanun tasarısının 27 Kasım 1923'te Büyük Millet Meclisi'ne sunan Seyit Bey bu tasarının yukarıda tanımlanan görüşe göre hazırlandığını açıkladı. Bu tasarı yalnız evlenme ile boşanmayı kapsamıyordu. Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar bu işlerde kendi dinlerinin kurallarından alınan kurallara göre davranacaklardı. Müslümanlar için birçok sorunda Hanefi Hukuk Okulu'nun kuralları yerine Şafii Okulu'nun, bazı sorularda Maliki, hatta Hanbeli Okulu'nun kuralları seçilmişti. Mecellenin tutumundan tek aykırılık nokta bu olmuştur. Bunun gerekçesi bunlarda çağ gereklerine daha uygun kurallar bulunduğu iddiasıydı. Örneğin bir kişinin vasisi bulunduğu ve akıl hastası olan biriyle evlenmesine Şafii okulu cevaz vermiyordu. Evlenmeye engel koşullar arasında zinanın boşanma nedeni olması caiz görülmüyordu. Yine Şafii okullarına göre zorlanmış olma evlenmeyi batıl yapan bir koşuldu. Şu halde bu yeni aile kanunu tasarısında çağ koşullarına daha uygun sayılan kurallar koyma düşüncesi üstün gelmekle birlikte kanun gene de ancak İslam hukuk okullarının cevaz verdiği sınırlar içinde kalacaktı. Bu yüzden öteki kimi sorunlarla şeriat hukukunun koyduğu kuralların dışına gene çıkılamıyordu. Örneğin tasarı çok eşliliği kaldırmaktan başka 1917'de yapılan kanundaki gibi ilk eşin rızası olması koşuluna bile bağlanmıyordu. 1917 kanunundaki koşulun bu tasarıda kaldırılma nedeni olarak gösterilen gerekçe de şuydu. Poligami İslamlıkta zorunlu olmayan, sadece müsaade olduğu için kanunla kaldırılabilirse de komisyon poligaminin fuhuşu önlediği ve nüfusun artmasını sağladığı için kaldırılmasından kaçınmış, aynı zamanda bunu yapmakla şeriatın poligamiye caiz görmesindeki yararlardan da yoksun kalınmamıştır. Birinci görüşe Abdülhamit döneminde, ikinci görüşe Cumhuriyet döneminden az önce gördüğümüz poligamiyi zorunlu yapmak isteyenlerin görüşünde rastlanmıştır. Bu tasarı 1923 ve 1924 yıllarında mecliste birçok tartışmalara yol açtı ve kabul edilmedi. Ulusal gelenek değerlerine dayandırılan bir kanun olma iddiasına bir tek hukuk okulunun yargılarına bağlı kalmak yerine bütün fıkıh okulları arasında seçme yapılmasına karşılık temelde yine de şeriat hukukuna dayanılıyordu. Gökalp düşünü doğrultusunda Atatürkçü düşün doğrultusunun ilk çatışması hukuk alanında gözükmesi budur. Meşrutiyet döneminde Ziya Gökalp'in bir toplum bilim kanunu gibi yaygınlaştırdığı kültür uygarlık ayrımı görüşünün ne ölçüye kadar yerinde olduğu sorunu bu kanun dolayısıyla belirmeye başladı. Türk harsı olarak sayılan gelenekler ne ölçüye kadar ulusal ne ölçüye kadar dinseldi. Milli olan bir dini olan nerelerde birbirlerinden ayrılabilirdi? Sadece bu terimlerin Osmanlı Türkçesindeki tarihsel evrimine bakarsak görüyoruz ki milli terimi meşrutiyet dönemine kadar dini anlamında kullanılıyordu. Gökalp kavramlar planından kültürle uygarlık, ümmet ile millet arasındaki bir ayrım yapmakla birlikte gerçekte ulusun hukuksal ilişkilerini düzenleyen kurallarda da bunların birbirinden ayrı duruyorlar mıydı? Bundan başka ikinci bir sorun milli olan bir çağdaş olan arasındaki ilişki sorunudur. Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak, çağdaşlaşmak arasında bulduğu eşitlik gerçekte var mıydı? Somut hukuk sorunlarına gelince üçüncü birinde ya da ikisinde üçüncülük lehine kökten bir ayrılış gerekecekti. İslamcı görüşün bu üçten hangisini seçeceğini biliriz. Fakat şimdi ulusçuluk çağdaşlaşma sorunu karşısında kalınca devrimci yana mı, gelenekçi yana mı dönecekti? Gökalpçi görüşün yazı ve dil sorunlarında da ayrı ikilemlerle karşılaştığını ve Atatürk'ün tuttuğu devrimci yana karşı olan gelenekçi yana düştüğünü göreceğiz. Irkçılık ile dincilik arasında bugün gördüğümüz yakınlığın kökeni buradadır. 91. ayrımın sonu, sayfa 529, devamı 92. ayrımda.